Ayrım 19, sayfa 165. Yakov annesini yıllardır rüyasında görmemiş, aylardır aklına bile getirmemiş olduğu için denizdeki 13. gününde annesinin kokusunu bile alabileceği kadar canlı bir rüya ile uyanınca allak bullak oldu. Rüyada alırken annesinden geriye tebessümü kaldı. Bir de yanağına düşmüş bir tutam sarı saç ve etten kemikten yeşil gözler. Kadının yüzü o kadar tanıdıktı ki onun annesi olabileceğini düşünmüştü. Onu hatırlamak için yıllarca çok uğraşmıştı ama yüzünü bir türlü çıkartamamıştı. Yakov'da ne fotoğrafı vardı ne de anıları. Fakat belli ki annesinin yüzünün hatırasını beyninin karanlık ama verimli topraklarında bir tohum gibi yıllarca saklamıştı. Nihayet çiçek açmıştı o tohum dün gece. Hatırlamıştı güzel gözlerini. Akşamüstü çarşaf gibi düzleşen deniz, havanın kurşuni rengine büründü. Güvertede durup küpeşten bakan Yakov, denizin nerede bittiğini, gökyüzünün nerede başladığını kestiremiyordu. Kocaman gri bir akvaryumda yol alıyorlardı adeta. Aşçıdan fırtınanın yaklaştığını, yarın kimsenin çorba ve ekmek dışında bir şey yiyemeyeceğini duymuştu. Ama bugün deniz sakin, hava ağır, yağmur kokuyordu. Yakov nihayet Alexei'yi yatağından kaldırıp gemiyi dolaşmaya ikna etti. İlk olarak cehenneme makinesine dairesine indiler. Gümbürtülü karanlıkta bir süre dolandıktan sonra Alexei'nin mazot kokusunu midesini bulandırdığını söyledi. Alexei'nin midesi bir bebeğinki gibiydi. Devamlı kusuyordu. Oradan kaptan köşküne çıktılar ama ne kaptanın ne de seyir surbanının onlarla sohbet edecek zamanı vardı. Yakov kaptan köşkünün devamlı misafir olduğunu gösterip böbürlenemedi bile. Ardından mutfağa indilerse de açça keyifsiz bir günündeydi. Bir kuru ekmek bile ikram etmedi onlara. Kış tarafta kalan kimsenin görmediği yolcuları yemek hazırlıyordu. Hiçbir şeyi beğenmediklerinden yakındı. Çok zaman ve ilgi istediklerini söyledi. Tepsiye homurdanarak bir şarap ve iki kadeh koyup servis asansörünü sürdü. Düğmeye basıp yukarıya özel kameraya yolladı. Sonra üzerinde bir tavanın cızırdadığı, tencerelerinin kaynadığı ocağa döndü. Tencerelerden birinin kapağını kaldırınca tereyağında pişen soğan kokusu içeri yayıldı. Tencereyi tahta kaşıkla karıştırdı. Soğanı ağır ateşte pişireceksin diye açıkladı. İçindeki şeker açığa çıkar. İyi yapmak için sabır lazım ama bugünlerde kimsenin sabrı yok. Herkes her şeyi hemen olsun istiyor. At mikrodalgaya gitsin. Kösele kemiririm daha iyi. Tencerenin kapağını kapatıp tavanınkini açtı. İçeride her biri çocuk yumruğu kadar ufak 6 tane kuş kızarıyordu. Cennetten gelmiş şu lokmalara bakın dedi. Tavuğun bu kadar küçüğünü görmemiştim dedi şaşkın Alexei. Aşçı güldü. Bıldırcın onlar enayi. Biz niye hiç bıldırcın yemiyoruz? Kıç kamerada değilsiniz de ondan. Aşçı dumanı tutan kuşları servis tabağına dizip kıyılmış maydanozla süsledi. Sonra bir adım geri çekilip kızarmış terli yüzüyle eserine baktı. Artık buna edecek bir laf bulamazlar deyip servis tabağını boş dönmüş olan asansöre yerleştirdi. Ben acıktım dedi Yakov. Sen hep açsın. Git bir dilim ekmek kes. Bayatlamıştır ama kızartabilirsin. İki olan çekmeceleri karıştırıp ekmek bıçağını buldu. Aşçı doğruyu söylemişti. Ekmek bayat ve sertti. Yakov sol bileğiyle bastırdığı somudan 2 dilim ekmek keserek kızartma makinesine götürdü. Bak her yerde ekmek kırıntısı döktün dedi aşçı. Toplayın onları. Sen toplasana dedi Yakov Alexei'ye. Ben mi döktüm sen döktün. Ben ekmekleri kızartacağım. Bana ne ben mi döktüm? Kızartmam seninkini görürsün. Biriniz toplayın çabuk diye böğürdü aşçı. Alexei hemen yere çöküp kırıntıları toplamaya başladı. Yakov dilimlerden birini ekmek kızartma makinesine koyduğu sırada içinden gri bir tüy yumağı fırlayıp yere atladı. Fare diye çığlığı bastı Alexei. Fare var. Yakov'un bir köşeden kovaladığı, diğer köşeden de aşçının tencere kapağının üzerine fırlattığı fare, Alexei'nin ayaklarının arasında dolaşmaya başladı. Bir ara dizlerini tırmandıysa da çocuğun canhıraş yaygarasını duyunca hemen çark etti. Yere atlayıp bir dolabın arkasında gözden kayboldu. Ocakta bir şey yanıyordu. Aşçı küfrederek koşup ateşi kapattı. Tereyağında özenle pişirdiği soğanları tencerenin dibinden kazırken sürekli küfretti. Mutfağımda bir fare ha. Şuraya bak. Hepsi yanmış. İşin yoksa baştan yap. Lanet olası fare. Ekmek kızartma makinesinden çıktı dedi Yakov. Farenin makinede çırpındığını, dolandığını görünce midesi kalktı. Bok içini bırakmıştır dedi aşçı. Mendebur hayvan. Yakov çekinerek makinenin içine baktı. Başka fare yoktu ama bir sürü kahverengi noktacıklar görülüyordu. Kırıntıları silkelemek için makineyi lavaboya doğru kaydırdı. Aşçı arkasından bağırdı. Oğlum aptal mısın? Ne yapıyorsun? Makineyi temizleyeceğim. Lavabo su dolu. Makinenin fişini de çekmemişsin. Ucundan suya değse çarpılıp kömür olursun. Kimse öğretmedi mi sana? Mişa dayı ekmek kızartma makinesi yoktu. İlle kızartma makinesi olacak diye bir şey yok. Elektrikli alet suya sokulmaz. Senin de kafanı çalışmıyor. Kollarını açıp onları kapıya doğru kışkışladı. Çıkın bakayım dışarı. Ayağımın altına dolaşmayın. Ama karnım aç dedi Yakov. Yemek saatini bekleyen herkes gibi. Başka bir tavaya yeni tereyağı koydu. Yakov'un hala dikildiğini görünce hırladı. Git diyorum sana. Çocuklar savaştı. Üşüyene kadar güvertede oynadılar. Sonra tekrar kaptan köşkünü yokladılar ama ortadan da kovuldular. İkisinin de canı sıkılıyordu. Gemide kimseyi rahatsız etmeyecekleri, kimsenin de onları rahatsız etmeyeceği bir yer vardı. Burası Yakov'un gizli yeriydi ama bir kereliğine olsun bebek gibi zırlamayıp akıllı uslu durursa ödül olarak Alexei'ye gösterecekti. Gemiyi keşfe çıktığın 3. gününde makine dairesine giden koridordaki kapılı kapılı dikkatini çekince bulmuştu burayı. Kapıyı açınca arkasında merdiven boşluğu olduğunu görmüştü. Harikalar diyarı. Boşluk 3 kat yüksekliğindeydi. Döner merdivenle çıkılan ikinci katta ince metalden bir köprü vardı. Üzerinde zıplayınca sallanıyordu. Köprüden kış tarafa giden mavi kapı hep kapalı durduğu için Yakov artık bunu zorlamaktan vazgeçmişti. Üst kata tırmandılar. Yerden o kadar yükselmişlerdi ki birkaç kere zıplayıp Alexei'nin ödünü koparmak için çocuk oyuncağıydı. Yapmasana diye bağırdı Alexei, sallanıyor. Sallanacak zaten, harikalar diyarı gibi oğlum. Hoşuma gitmedi mi? Ben harikalar diyarı falan istemiyorum. Sen zaten hiçbir şey istemiyorsun. Yakova kalsa daha da zıplar da Alexei sinir krizinin eşiğine gelmişti. Bir eliyle korkuluğu sımsıkı kavramış, diğeriyle şuşuyu göğsüne bastırmıştı. Aşağı inmek istiyorum diye sızlandı Alexei. Aman iyi be. Merdivenlerden tangır tungur aşağı indiler. Zeminde basamakların altına geçip bir sürü oynadılar. Alexei bir parça ip bulup ucunu birinci katın korkuluk demirine bağladı. İpi tutunup maymun gibi ileri geri sallandı. Ama ayağı yerden sadece bir karış yukarıda kaldığı için heyecan vermedi. Sonra Yakov ona merdiven altına bir köşeye atılmış boş kasayı gösterdi. Beraber içine girdiler. Talaşların arasına yatıp cehennemden gelen makine gürültüsünü dinlediler. Gemiyi beşik gibi sallayan engin ve karanlık deniz burada çok yakınlardaydı. Burası benim gizli yerim dedi Yakov. Ama kimseye anlatmayacaksın, yemin et. Neyini anlatayım, iğrenç bir yer burası. Hem soğuk hem ıslak. Kesin fare de vardır burada. Belki de fare bokların içinde yatıyoruz. Burada fare boku falan yok. Nereden biliyorsun, hiçbir şey görünmüyor ki. Beğenmediysen çık o zaman dışarı. Yakov talaşların içinden Alexei'ye tekme attı. Salak Alexei. Kabahat ondaydı ki Alexei'yi buraya göstermişti. Her yeri pis oyuncak köpeğiyle giden bir salakla maceraya mı atılınırdı? Defol git, hiç eğlenceli değilsin. Nasıl döneceğim geri? Bir de yolu mu göstereceğim sana? Beni buraya sen getirdin, sen götüreceksin. Götürmeyeceğim. Hemen geri götür beni, yoksa herkese fare boku dolu kasaya girip oturduğunu anlatırım. Alexei talaşları Yakov'un suratına saça saça kasadan çıkmaya çalışıyordu. Hele beni geri götürme. Sus çabuk diyen Yakov Alexei gömleğinden yakalayıp içeri çekti. Talaşların içine yuvarlandılar. Geri zekalı dedi Alexei. Sus dinle. Neyi? Yukarıda bir kapı gıcırdayarak kapandı. Köprü sallanıyordu. Her ayak sesi madeni boşlukta binlerce yankıya dönüşüyordu. Yakov kasanın kenarına gidip yukarıdaki köprüye baktı. Biri mavi ve kapıyı vuruyordu. Az sonra kapı açıldı. Sarışın bir kadın hemen içeri girip kayboldu. Kapı arkasından kapandı. Yakov kasanın içine geri döndü. Nadia'ymış. Orada mı hala? Hayır, mavi kapıdan girdi. Ne var orada? Bilmiyorum. Hani kaşiftin sen? Hani geri zekalı insan? Yakov bir tekme daha savurdu ama bu teknenin talaşları havaya savurmaktan başka bir etki olmadı. Kapı hep kilitli. Biri oturuyor içeride. Nereden biliyorsun? Nadia kapıyı çaldı, açtılar. Dışarı çıkmaktan şimdilik vazgeçen Alexei kasanın dibinde döndü. Bıldırcın yiyenler bunlar. Yakov şişeyle kadehlerin durduğu tepsiyi tereyağında kavrulan soğanları, nar gibi kızarmış bıldırcınları düşündü. Aniden midesi guruldadı. Dinle bak dedi Yakov. Midemden acayip sesler çıkarabiliyorum. Göbeğini iyice içine çekip hızla şişirdi. Başlayan gurultu senfonisini kim duyduysa etkilenirdi. Alexei ise sadece iğrençsin dedi. Sen de her şeyden iğreniyorsun. Ne oldu sana anlamadım ki. İğrenç şeyleri sevmiyorum. Eskiden seviyordun. Artık sevmiyorum. Hep ona diye yüzünden değil mi? Senin yumuşak vıcık vıcık bir şey yaptı. Ona aşıksın. Değilim. Aşıksın işte. Değilim. Alexei Yakov'un suratına bir avuç talaş fırlattı. Çocuklar bir anda kasanın bir duvarından diğerine çarparak birbirlerine küfürler savurarak boğuşmaya başladılar. Sonra Alexei şu yeniden düşürdü ve karanlıkta talaşları havlandırarak köpeğini aramaya başladı. Yakov da zaten boğuşmaktan sıkılmıştı. Böylece ikisi de durdu. Bir süre sessizce yan yana yattılar. Alexei şuşuyu göğsüne bastırıyor. Yakov ise midesinden daha başka iğrenç sesler çıkarmaya uğraşıyordu. Az sonra bundan da sıkıldı. Can sıkıntısı, motorların monoton homurtusu ve denizin sallantısı ikisini de uyuşturmuştu. Alexei ben ona aşık değilim dedi. Umurumda değil. Ama öbür çocuklar ondan hoşlanıyor. Onun hakkında neler düşük konuştuklarını fark etmedin mi? Alexei bir an durdu. Sonra ekledi. Ama kokusu hoşuma gidiyor. Kadınlar farklı kokuyor, yumuşacık. Yumuşacık diye bir koku olmaz ki. Olur. Bir kadın öyle kokuyorsa dokunduğun zaman yumuşak olacağını da biliyorsun. Bir şekilde anlıyorsun işte. Alexei şu şuyu okşadı. Yakov Alexei'nin eline serpişmiş kumaşta çıkardığı hışırtıyı duyabiliyordu. Annem de öyle kokardı dedi Alexei. Yakov rüyasındaki kadını ve tebessümünü hatırladı. Yanağına dökülen sarı saç tutamını gördü. Alexei doğru söylüyordu aslında. Rüyasında annesinden gerçekten de yumuşaklık esansı yükseliyordu. Bana inanmayacaksın ama hatırlıyorum dedi Alexey. Annemi hayal meyal hatırladığım tarafları var. Yakov gerinince ayakları kasanın öbür duvarına değdi. Uzadım mı diye düşündü. Keşke şu kaşıya sığmayacak kadar uzasam. Sen hiç annemi düşünüyor musun diye sordu Alexey. Hayır, hatırlamazsın ki zaten. Çok üzül olduğunu hatırlıyorum. Yemyeşil gözleri vardı. Nereden bileceksin? Misha dayı annenin seni bebekken terk ettiğini söyledi. 4 yaşındaydım, bebek değilim. Annen gittiğinde ben 6 yaşındaydım. Ama hiçbir şey hatırlamıyorum neredeyse. Gözleri yeşil ediyorum sana. Tamam, gözleri yeşildi başka. Bir kapı tıngırdası gelince sustular. Yakov kasanın ağzına doğru yükselip yukarı baktı. Yine Nadia'ydı. Mavide kapıdan çıkmış, köprüyü geçiyordu. Ön kapıdan geçip gözden kayboldu. Ben sevmiyorum onu dedi Yakov. Ben seviyorum, keşke benim annem olsa. Çocukları sevmiyor ki. Mişa dayıya hayatını bize adadığını söyledim. İnandın mı? Doğru olmasa niye söylesin? Yakov bir cevap aradı ama bulamadı. Bulsa bile Alexey'e bir şey ifade etmeyecekti. Salay Alexey, herkes salak. Nadia hepsinin gözünü boyadı. 11'i olan da ona aşıktı. Yemekte yanına oturmak için kavga ediyorlardı. Onu izliyor, inceliyor, köpek yavruları gibi kokluyorlardı. Akşamları ranzalarına çekilince Nadia öyle, Nadia böyle diye konuşup duruyorlardı. Nadia hangi yemeği seviyor, o öğlen ne yedi, kaç yaşında, gri eteğinin altına ne renk don giyiyor. Herkesin gıcık kaptığı Gregor'un Nadia'nın sevgilisi olup olmadığını uzun uzadıya tartışmışlar, oy birliğiyle olmadığına karar vermişlerdi. Kadın anatomisine dair bildikleri uç uca eklemişler. Ergen çocuklar küçüklere tampon denen şeyin ne olduğunu, nereye nasıl yerleştirdiğini ağızlarından salyalar saçarak anlatmışlardı. Böylece ufaklıklar karanlıkları ve esrar delikleri olan yaratıklar gibi görmeye başlamışlardı. Bunları dinledikçe Nadia'ya ilgileri artıyordu. Yakov da Nadia ile ilgi duyuyordu ama onu sevdiği için değil, ondan korktuğu için. Hepsi o kan talihleri yüzündendi. Denize çıktıklarının 4. gününde olanların öğürmeleri kusmaları henüz dinmemişken Gregor ile Nadia ellerinde şırıngalar ve tepsilerle gelmişlerdi. Sinek ısırığı kadar acıtacak demişlerdi. Yolda hastalığa yakalanmadığınızı kanıtlamak için tahlil yapmamız lazım. Tahlil raporu olmazsa kimse size evlat edinmez. İkisi dalgalı denize sallana sallana tepsilerdeki cam tüpleri şangırdatarak bir çocuktan diğerine gelmişlerdi. Nadia'nın midesi bulanıyordu sanki. Kanları Gregor alıyordu. Yatağına geldikleri çocuğa adını soruyor, bir plastik bilekliğe numara yazıp koluna takıyorlardı. Sonra Gregor çocuğun koluna kalın bir lastik hortum bağlayıp damar çıksın diye bir iki şaplak atıyordu. Çocukların bazıları aldığı için Gregor kanı alırken Nadia ellerini tutup onları sakinleştirmeye çalışıyordu. Sakinleştiremediği tek çocuk Yakov olmuştu. Ne kadar uğraştılarsa da oğlunu yerinde tutmaya başaramamıştı. Yakov koluna iğne batırılmasını istemediğini, Gregor'a indirdiği tekmeyle gayet net ortaya koymuştu. O zaman da Nadia'nın gerçek yüzünü görmüştü. Kadın Yakov'u tuttuğu gibi yatağa bastırmış, kolunu bükerek kımıldamamasını sağlamıştı. Gregor kanı çekerken Nadia gözlerini Yakov'un gözlerinden ayırmamış, iğnenin ucu deriyi delip tüpü koyu kırmızı kanla doldururken usulca hatta tatlılıkla bir şeyler söylemişti. Nadia'nın sesini duyan diğerleri Yakov'u sakinleştirmeye çalıştığını sanmışlardı. Fakat Nadia'nın soluk gözlerine bakan Yakov bambaşka bir şey görmüştü. Daha sonra Yakov plastik bilekliği ısırarak koparmıştı. Alexei'nin bilekliği duruyordu. 307 numara. Sağlıklı olduğunun işaretiydi. Sence çocuğu var mıdır diye sordu Alexei. Yakov titredi. Umarım yoktur deyip kasanın ağzına doğru emekledi. Yukarı bakınca boş demir köprüyü, yılan kavi merdivenini gördü. Mavi kapı her zamanki gibi kapalıydı. Üzerinden talaşları silkeleyerek saklandıkları yerden çıktı. Ben acıktım dedi. Aşçının dediği çıktı ve boğucu basık hava akşamüstü yerini kuvvetli rüzgara bıraktı. Fırtına çıkmadı ama deniz çocukları da büyükleri de kameralarını kapatacak kadar kapardı. Alexey de ranzasına adeta demir atmıştı. Ne olursa olsun yatağından çıkmayacaktı. Dışarısı soğuk ve yağmurluydu. Zemin sallanıyordu ve Yakov'un o çok bayıldığı karanlık ve nemli köşelere gitmeye hiç niyeti yoktu. Alexey yatağından memnundu. Battaniyeyi burnuna kadar çekmeyi seviyor, yatakta dönünce veya kımıldanınca yüzüne varan ılık havadan hoşlanıyor, yasına duran şuşunun kokusunu alınca mutlu oluyordu. Yakov sabah boyunca Alexey'i yatağından kaldırmaya, harikalar diyarına bir daha gitmek için kandırmaya uğraştı. Nihayet vazgeçip yalnız çıktı. Fikrini değiştirmiş midir diye birkaç kez gelip baktıysa da Alexey sabahtan akşama kadar uyudu. Ayrım 19, sayfa sonu 173.